Ayrım 5.
Ağır başlı siyah giysisine, oldukça göze batan bir inci iğne takılı zarif kravatına ve güçlükle manikürlenmiş parmaklarına karşın her hali ve tavrıyla hep o eski köylü çocuğu, köydeki papazın odasını süpüren basit köylü olarak kalıyordu. Mirko, meslektaşlarının şaşkınlık ve alaycılığını çekecek bir biçimde beceriksiz ve beceriksiz olduğu kadar da utanıp sıkılmadan onları öfkelendirecek bir davranışla ve yeteneğinin verdiği her fırsattan yararlanıp para toplamaya hem de aşağılık bir hırs duyarak para toplamaya çalışıyordu. Durmadan bir kentten ötekine geziler yapıyor, hep en ucuz otellerde kalarak ve ancak parayla en zavallı satranç takımlarıyla bile oynuyor, sabun reklamlarına resmini koydurtuyor, hatta kendisinin üç cümleyi bile doğru dürüst yazamayacağını bilen rakiplerinin alaylarını aldırmıyor, çıkarını düşünen bir yayın evi için Galiçyalı bir üniversite öğrencisi tarafından yazılmış satranç felsefesi kitabına adının konulmasını para karşılığı kabul ediyordu. Bütün sert yaratılışlı insanlarda olduğu gibi onda da gülünç düşmek diye bir kaygı yoktu. Dünya satranç turnuvasındaki zaferi kazanalı beri kendisini dünyanın en önemli adamı sayıyor, bütün bu çok zeki, aydın, çok güzel konuşabilen ve yazan insanları kendi çevrelerinde yere vurmuş olduğunu ve hepsinden daha fazla para kazandığını bilmekten gelen bir duygu, bir zamanların güvensizlik duygusunu soğuk ve çoğu kaba belirtilerle ortaya vurulan bir kendini beğenmişlikle değiştiriyordu. Zendovich'in hayatı üzerine pek ilgi çekici bazı kendini bilmezlik örneklerini yeni anlatmış olan dostum, ama böylesine hızla elde edilen bir ünün bu kadar bomboş bir kafayı serseme çevirmemesine olanak var mı diye ekledi. Bir tahta parçası üzerine şekilleri bir haftacık bir süreyle öteye beriye itmekle köyünün bütün insanların odun keserek ve ağır tarla işlerinde çalışarak tam bir yılda kazandığından daha çoğunu kazanabilecek duruma geliveren bu Banatlı köylü oğlanı nasıl olur da kendini beğenmez, aşırı hayallere kapılmaz? Sonra bir Rembrandt'ın, bir Beethoven'ın, bir Dante'nin, bir Napolyon'un yaşamış bulunduğundan habersiz olarak kendisini önemli bir kişi saymak insan için ne kolaydır. Bu oğlanın neredeyse duvarla örülmüş kadar kapalı beyninde tek bir düşünce var. O da aylardan beri tek bir satranç partisini bile kaybetmemiş olduğu. İşte bu dünyada satrançtan ve paradan daha başka değerlerin bulunabileceğinden habersiz oluşu yüzünden kendi kendisine karşı hayranlık duymakta haklı. Dostumun yaptığı bu açıklama merak duygumu büsbütün artırmaktan geri durmadı. Bir düşünceye çılgınca bağlanmış ruh hastaları, bütün benliklerini tek bir fikre adamış insanlar beni ömrüm boyunca çok ilgilendirmişlerdi. Çünkü insan nefsini ne kadar çok sınırlandırırsa sonsuzluğa o denli yaklaşmış olur. Dış görünüşlerine bakılınca dünyanın ötesinde yaşıyormuşa benzeyen bu insanlar sahip oldukları o kendilerine özgü malzemeyle bir tek kereye özgü olmak üzere evrenin çok ilginç özetini yaparlar. Bundan ötürü ben de bu tek yönlü ve olağanüstü zeka örneğini Rio'ya kadar 12 günlük yolculuğumuzda yakından incelemek istediğimi gizlemedim. Ama dostum, bu işte pek fazla şansınız olmayacak diye uyardı. Bildiğime göre tek bir kişi bile Zentovich'in iç dünyası hakkında herhangi bir bilgi edinmeyi başaramadı. Yırtık köylü oğlanının bu aşırı sınırlı yetersizliğinin arkasında hiçbir açık vermemek gibi müthiş bir zeka gizlenmekte. Bunu küçük konuk evlerinde buluştuğu yurttaşlarından başkasıyla konuşmamak gibi kolay bir yöntemle başarıyor. Mirko, aydın bir insanın varlığını sezdiği yerlerde hemen kabuğunun içine tıpkı bir sümüklü böcek gibi büzülür. Hiç kimse bu Mirko'nun tek bir sözünü duymuş ya da bilgisizliğinin sezilen derinliğini ölçüye vurmuş olmakla övünemez. Dostum haklı çıktı ve yolculuğumuzun daha ilk gününde kabaca rahatsız edilmedikçe, ki bunu da ben beceremezdim, Zentovich'e yaklaşmanın kesinlikle olanaksız olduğu anlaşıldı. Gerçi yolcuların gezinti güvertesinde ara sıra görünüyordu. Ama o zaman tıpkı Napolyon'un ünlü resminde olduğu gibi elleri arkasında ve öne doğru eğik gururla dolaşırdı. Mirko'nun bu düşünür görünüşlü dolaşmaları öyle hızlı ve zorlu adımlarla yapılırdı ki onunla konuşabilmek için arkasından soluk soluğa koşmak gerekirdi. Geminin toplantı salonlarında, barında ve sigara salonunda hiç görünmezdi. Bir kamarotun dostça verdiği bilgiye göre günün büyük bir bölümünü kamerasında geçirir ve kocaman bir tahtanın üzerinde satranç partileri çalışırmış. 3 gün sonra Mirko'nun korunma tekniğinin benim yaklaşma isteğimden daha kurnaz çıktığını görmüş ve gerçekten kızmaya başlamıştım. Bu ana kadar ömrümde bir satranç şampiyonuyla tanışmak fırsatını ele geçirmiş değildim. Şimdi böyle birini gözümün önünde canlandırmaya çalıştıkça ömrü boyunca 64 siyah beyaz kareden başka bir şey tanımamış bir beynin etkinliğinin bulunabileceğini düşünemiyordum bile. Bütün oyunlar arasında insanı düşündüren, rastlantı baskısının her türünü uzaklaştıran ve zaferi ancak ve ancak akla, hatta daha çok aklın belirli bir biçimine veren bu oyunun, bu şahane oyunun gizemli çekiciliğini kendi deneyimlerimle yakından öğrenmiş bulunuyordum. Ama satrancı bir oyun olarak nitelendirmekle bile kendimizi küçük görmek budalalığını yapmış olmuyor muyuz? Satranç da bir bilim, bir sanat değil midir? Satranç gökyüzüyle yeryüzü arasında yer değiştiren peygamberin tabutu gibi bilimle sanat arasında dolaşan bir şey, her tür çelişmenin bir kez için birleşmesi değil midir? Tarih kadar eski, o oranda da yepyeni, aslında mekanik ama ancak imgelem gücüyle etkili olabilen, kendisi bir düzen sonucu ortaya getirilmiş bir alanla sınırlı ama ilintileri sınırsız derece geniş, durmadan yayıldığı halde yine de sınırlı, hiçbir sonuca varmayan bir düşünce biçimi, yapıtsız bir sanat, maddesiz bir mimarlık. Varlığının ve kurallarının sürekliliği bütün kitaplardan ve yapıtlardan hiç de aşağı değil. Öyle bir oyun ki bütün kavimlerin ve çağların malı. Ama can sıkıntısını yok etmek, zihni işletmek ve ruhu genişletmek için hangi tanrı tarafından yeryüzüne getirildiği bilinmez. Nerede başladığı ve nerede bittiği belli değildir. Satrancın ilk kurallarını her çocuk öğrenebilir ve en beceriksiz insan bile bu oyunu oynamaya kalkışabilir. Ama hiç değişmeyen daracık, dört köşe alan başkalarından farklı ustalara, satranç için yaratılmış zekalara ve dehalara, matematikçi de, şair de, müzik sanatçısında olduğu gibi ama bir başka düzen ve ilintiler sistemiyle belirli ve çok iyi hesaplanmış bir imgelem, sabır ve teknik bilgisini gerektirir yine. Eski zamanların fizyonomi merakı sırasında belki bir gal, böyle satranç ustalarının beynini yarmak, kül rengi kıvrımlarda öteki kafa taslarından değişik ve olağanüstü bir çöreklenme, bir tür satranç kası ya da tümseyi var mı diye anlamak isterdi. Gerçek dehanın mutlak bir tembelliğe, tek bir altın yaprakçının kocaman bir taşta gizlenmesi gibi bırakılmışa benzediği böyle bir Zentoviç olayıyla karşılaşacak fizyonomi uzmanı acaba neler duyardı? Böylesine ender, böylesine dahice bir oyunun kendisine özgü ustalar bulmak zorunda kalacağını öteden beri ilke olarak kabul etmiştim. Ancak bütün dünyası önündeki siyah beyazların daracık alanıyla sınırlı, zeki ve uyanık bir insanı ömrünün bütün başarısını 32 taşın şuraya buraya, ileriye geriye sürülmesinde arayan bir insanı düşünebilmek ne güç ne olmaz şeydir. Bir insan ki yeni açış oyunu yaparken piyade yerine atı sürmüş olmayı ya da bir satranç kitabının bir köşesinde küçücük bir yer alabilmeyi bile kendisi için büyük bir başarı sayabilsin. Bir insan, zeki bir insan aklını kaybetmeden 10, 20, 30, 40 yıl süreyle bütün düşünce gücünü sür git ve aralıksız hep aynı gülünç işe, tahtadan bir düzey üzerindeki tahtadan bir şahı köşeye kıstırmaya verebilmiş olsun. Şu anda böylesine az rastlanır bir yaratık, böyle olağanüstü bir deha ya da ne olduğu anlaşılmaz böyle bir çılgın ilk kez çok yakınımda, benimle bir gemide ve benden 6 kamera ötede bulunsun da insanın iç dünya sorunlarına duyduğu merakı tutku derecesine vardıran zavallı ben ona yaklaşamayayım. Hemen en çılgınca planlar düşünmeye başladım. onu önemli bir gazete için görüşme diye aldatıp onurunu mu okşasaydım? Yoksa İskoçya için önemli bir turne önerip hırsını mı kamçılasaydım? En sonunda düşündüm ki çalı horozunu ortaya çıkarmak için avcıların kullandığı en denenmiş yöntem hayvanın çiftleşirken çıkardığı sesi taklit etmektir. Şu halde bir satranç şampiyonusunun ilgisini çekmek için satranç oynamaktan daha etkili bir şey olabilir mi? Oysa ben bütün ömrümde bir kez olsun satranç oynamayı ciddiye almış değildim. Çünkü bir satrancı yalnız vakit geçirecek bir şey ve bir tür eğlence sayarım. Bir satranç masasının önünde bir saat oturursam bunu bir zihin çabası yapmış olmak için değil, tam tersine beynimi dinlendirmek için yaparım. Öteki satranç meraklılarının yani gerçek satranççıların Alman diline yeni ve cüretli bir sözcük katmak istercesine ciddi oynamalarına karşı ben sözcüğün tam anlamıyla oynardım. Satranç oynamak için oyuna sevgi duymak nasıl gerekliyse bir oyun arkadaşı bulmak da öylesine gereklidir. Oysa ben şu anda gemide benden başka satranç meraklısı bulunup bulunmadığını henüz bilmiyordum. Bunu yoklamak istedim ve sigara salonuna gittim. Benden daha az bilen karımı karşıma alıp bir satranç masasının başına geçtim. Kuşbazlar gibi bir tür ökse kurmuştum. Gerçekten de daha 6 hamle bile yapmamıştım ki geçenlerden biri önümüzde durdu. Bir ikincisi oyununuza bakabilir miyim diye izin istedi. En sonunda benimle oynasın diye arandığım bir oyun arkadaşı da bulundu. Adı McConner olan bu İskoçyalı mühendis, Kaliforniya'da petrol borusu döşeme işlerinde çalışarak çok para yapmıştı duyduğuma göre. McConner güçlü kuvvetli bir adamdı. Dört köşe denecek kadar kemikli ve sert yanakları, sapasağlam dişleri vardı. Yüzünden sağlık fışkırıyordu ve yanaklarından bol bol viski içmekten gelen göz alıcı bir kırmızılık taşıyordu. Adam akıllı geniş, bir atletinki kadar kaba omuzları, oyun sırasında da önemli bir etki yapmaktan geri kalmıyordu. Gerçekten bu Mr. McConner en önemsiz bir oyunda uğrayacağı yenilgiyi bile onuruna indirilmiş bir darbe sayan başarı sarhoşlarındandı. Hayatta her istediğini hemen yaptırmaya alışmış ve gerçek başarılarla şımarmış olan bu kendini beğenmiş iri yarı insanda kendi üstünlüğü üzerine öyle sarsılmaz bir kanı vardı ki en ufak bir diretme karşısında bile bir başkaldırıyla hatta neredeyse bir hakaretle karşılaşmış gibi heyecanlanırdı. İlk partiyi kaybedince hemen suratını astı. Canı sıkkın, üst perdeden bir davranışla bunun bir anlık bir dikkatsizlikten ötürü başına geldiğini söyledi. Yenilgiler 3'e çıkınca ise bu başarısızlığından dolayı yandaki salondakilerin gürültüsünü sorumlu tuttu. Onun bir oyun kaybedince hemen bir rövanş partisi ileri sürdüğü görülmüş değildi. McConner'ın böylesine onuruna düşkünlüğünden önceleri keyifleniyordum. Bunu dünya şampiyonunu masamıza çekmek olan gerçek amacımın bir gereği diye kabul etmeliydim. Üçüncü günü bu amacıma vardım ama tam sayılmaz. Zentoviç ister güvertede gezinirken bizim satranç masası yanındaki pencere gözüne ilişmiş olsun, ister sadece bir rastlantıyla sigara salonunu onurlandırmış bulunsun, salona ayak bastı ve bizler gibi usta olmayan kimselerin kendi sanatını icra ettiklerini görünce de irade dışı bir adım daha attı. Bulunduğu yerden bize doğru baktı ve satranç tahtamızı şöyle bir süzdü. Tam bu sırada McConner bir hamle yapmaktaydı. Salt bu hareket bile bu acemice çabalarımızı izlemeyi sürdürmenin onun ustaca ilgisine hiç de layık olmadığını göstermeye yetti. Uzatılan kötü bir polis romanını şöyle bir karıştırmayı bile gerekli görmeden kitaplıktan çıkan bir insan gibi masamızdan uzaklaştı ve sigara salonundan çıktı. Bu soğuk ve yukarıdan bakış karşısında biraz kızararak, gözü tutmadı diye aklımdan geçirdim ve cesaretsizliği biraz gidermiş olmak için McConner'a ''Usta oyunumuza pek vurulmamışa benziyor.'' dedim. ''Hangi usta?'' ''Ona biraz önce masamızın önünden geçen ve oyunumuzu beğenmeyerek bakmış olan bayın dünya satranç şampiyonu Zentoviç olduğunu açıkladım. Ustanın bu parlak davranışına yüreğimize taş bağlayarak katlanmalıyız.'' diye sözümü bitirdim. Ama gevşek gevşek söylediğim bu sözlerin McConner üzerinde umulmaz bir etki yaptığını şaşkınlıkla gördüm. Hemen heyecanlandı, oyunu unuttu ve içini dolduran aşırı onur hırsı neredeyse duyulurcasına çarpmaya başladı. McConner, Zentovich'in bu gemide bulunduğunu bilmiyordu. Şimdi ona karşı ille de oynamak istiyordu. 40 kişilik ortaklaşa bir parti, bir yana, bu ana değin hiçbir dünya şampiyonuna karşı oynamış değildi. Bu kadarcıktan bile müthiş heyecan duymuştu ve o tarihte McConner'ın kazanmasına kıl payı kalmıştı. Acaba bu dünya şampiyonuyla tanışıklığım var mıydı? Onunla konuşmak ve masamıza çağırmak istemez miydim? Bildiğime göre Zentovich yeni tanıştıklarına karşı pek sevimli davranmazmış diye bu isteği geri çevirdim. Hem bizim gibi üçüncü dereceden oyuncularla vakit öldürmek bir dünya şampiyonu için ne derece ilgi çekici olurdu. Ama McConner kadar onur düşkünü bir adama karşı üçüncü dereceden oyuncular deyimini kullanmamalıydım. McConner öfkeyle arkasına yaslandı ve Zentovich'in bir centilmenin isteğini geriye çevireceğini sanmadığını sert bir tavırla söyledi. Kendisi bu işi üzerine alıyordu. McConner'ın isteği üzerine dünya şampiyonunun hayatını kısaca anlattım. O satranç masamızı yüzüstü bıraktı ve güverteye çıkan Zentovich'in arkasından içi içine sığmayarak fırladı. Böylesine geniş omuzlu insanların istekleri bir şeye takıldı mı, onları durdurmanın olanaksızlığını bir daha gördüm. Epeyce heyecanla bekliyordum. McConner 10 dakika sonra döndü, sanırım işleri pek yoluna gitmiş değildi. Ne haber diye sordum. Biraz kızgınca hakkınız varmış karşılığını verdi. Kibar bir insan değilmiş. Kendimi tanıttım ve kim olduğumu söyledim. Elini bile uzatmadı. Gemidekilere karşı ortaklaşa bir partide oynarsa hepimizi nasıl onurlandırmış olacağını açıklamaya çalıştım. Aşırı soğuk davrandı. Çok üzüldüğünü ama acentasıyla imzaladığı anlaşmanın açık hükümlerinden ötürü turnesinin devamı sırasında hiç kimseyle parasız maç yapamayacağını söyledi. En düşük ücreti de parti başına $250. Güldüm. Taşları siyahtan beyaza sürmenin böylesine önemli bir iş sağlayacağını hiç düşünmüş değildim. Sanırım siz de onun kadar kibar davranmışsınızdır. Ama McConner'ın ciddi tavrında en küçük bir değişiklik olmadı. Oyun yarın öğleden sonra saat 3'te. Bu sigara salonunda. Sanırım öyle pek kolay altı olmayacağız. Şaşkın şaşkın. Ne diye bir ses çıkardım. Ona $250 vermeyi kabul ettiniz demek. Neden kabul etmeyeyim? Onun işi de bu. Eğer dişim ağrısaydı ve gemide de bir diş hekimi bulunsaydı, dişimi parasız çekmesini isteyemezdim elbette. Fazla para istemekte yerden göğe hakkı var. Her mesleğin ustaları aynı zamanda iyi esnaflardır. Bir iş ne kadar açık olursa o oranda iyidir. Bir Zentovich'ten lütuf görüp sonunda yine ona borçlu kalmaktansa önceden ödemeyi yiye bulurum. Bizim kulüpte bir akşamda $250'dan daha çoğunu kaybettim, hem de bir dünya şampiyonuna karşı oynamadan. Bizim gibi üçüncü sınıf oyuncular için Zentovich tarafından haklanılmış olmak hiç de utanılacak bir şey değil. Üçüncü sınıf oyuncu gibi zararsız bir deyimle McConner'ın canını epeyce sıkmış olduğumu görmekten keyiflendim. Ama o, içimi kemiren merakı sonunda giderecek bir tanışma olanağı verecek bu pahalı şakanın ücretini ödemeye kararlıydı ve benim de onun bu taşkın hırsına karşı bir diyeceğim yoktu. O ana kadar tanımış olduğumuz 4 ya da 5 satranç meraklısı baya olup bitecekleri hemen bildirdik, gelip geçenlerce mümkün olduğu kadar az tedirgin edilmiş olmak için kendi masamızdan başka yandaki masayı da önceden kapattırdık. Bizim küçük topluluk ertesi gün ve kararlaştırılan saatte tam kadro göründü. Şampiyonun karşısına düşen orta yer, sinirlerini yatıştırmak için kalın prolardan birini bırakıp ötekini yakan ve durmamacasına saatine bakan McConner'a ayrılmıştı doğal olarak. Ama bu dünya şampiyonu dostumun anlatmış olduklarına bakarak bunun böyle olacağını önceden düşünmüştüm. Bizi tam 10 dakika bekletmişti ve sonunda göründüğünde böylelikle önemini artırmış oldu. Masaya doğru sakin ve isteksiz yaklaştı. kendini tanıtmadan bu kabalığın anlamı kim olduğumu biliyorsunuz, sizlerin kimliği ise beni ilgilendirmezdi. Meslekten gelme bir kurulukla oyunla ilgili şeylerle ilgilenmeye başladı. Ortaklaşa partiye yetecek sayıda satranç tahtası gemide bulunmadığından kendisine karşı hep birden oynamamızı önerdi. Her oynayıştan sonra aramızda konuşup birbirimize danışırken bizi tedirgin etmemek için salonun sonunda bir masaya gidecekti. Karşı oynayışımızı yapar yapmaz bir masa çıngırağı bulunmadığından bardağa vuracaktık. Her oynayışı yapmak için düşünme zamanı olarak eğer bizlerin herhangi bir yöntemi yoksa en çok 10 dakika öneriyordu. Bir öğretmen karşısında titreyen öğrenciler gibi her öneriyi kabul ettik. Zentovich oyun için karayı seçmişti. Daha oturmadan ilk karşı oynayışı yaptı ve kendi seçtiği bekleme yerine gidip şöylesine bir ilişti, resimli bir dergiyi karıştırmaya başladı. Oyunu anlatmanın hiçbir anlamı yok. Nasıl bitmesi gerekiyorsa öyle bitti elbette. Yani bizlerin toptan ve hem de daha 24. hamlede yere serilmesiyle. Bir dünya satranç şampiyonunun yarım düzine orta ya da ortadan aşağı oyuncuyu sol eliyle temizlemiş olmasında şaşılacak bir yan yoktur. Ama kızdığımız şey Zentovich'in sol eliyle yere serdiğini bizlere pek açıkça hissettirmesiydi. Satranç tahtasına her defasında şöyle bir kaçamak bakış fırlatarak bizlere tahtadan şekillermişiz gibi bakıyor ve bu kaba davranışı uyuz bir köpeğe ekmek kırıntısı veren insanın başını öte yana çevirmesine benziyordu. Bence biraz kibar davranarak yanlışlarımıza dikkati çekebilir ya da hoş bir sözle bizleri güçlendirebilirdi. Ama insanlıkla hiçbir ilgisi yokmuşa benzeyen bu satranç makinesi mat dedikten sonra da ağzını açıp tek hece söylemedi ve acaba bir ikinci parti daha oynamak istemiyor musunuz gibilerden masanın önünde put gibi dikilip bekledi. Bu gibi vurdum duymazlıklar karşısında insanın her zaman başına gelen bir şaşkınlıkla sonuçlanmış şu dolar alışverişinden sonra hiç değilse benim için tanışma zevkinin bittiğini bir davranışla olsun belirtmek amacıyla ayağa kalkmıştım. Yanı başımda oturan McConner'ın kısık bir sesle "Rövanş" dediğini duyarak canım sıkıldı. Sesin böylesine meydan okuyan tonu karşısında özellikle ürkmüştüm. Gerçekten de McConner'ın şu andaki hali kibar bir centilmenden çok saldırmak üzere olan bir boksörü andırıyordu.